Ayrım 5.
30 yıl boyunca Hertha'nın bir tek maçına gitmişti. O da Polonya'da Lech Poznan'da oynadığı zaman. O gün Polonya sınırında çok uzun bir kuyruk vardı. Ama Doğu Alman sınır görevlileri maçtan haberdardı ve bütün arabaları geri çeviriyorlardı. Klub Flash bunu önceden tahmin etmiş ve yanına annesini de almıştı. Sınır kapısında annesini gösterdi ve o Polonya'da büyüdü. Eski evini bir kez daha görmesi için götürüyorum dedi. Bu yalandı tabii ama görevliler geçmesine izin verdiler ve Klopp Flash maçı izledi. Sistemi yendiğini zannetmişti ama Stasi bu seyahatini de biliyordu. Bu maç dosyasına onun futbol seyahatlerinden biri olarak kaydedilmişti. Dosyada aile Bundesliga takımlarının yaptığı maçları izlemek için bütün fırsatları kullanmaya çalışıyor ifadesi vardı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Stasi Klopp Flash her gittiği yerde eşlik ediyordu. Bir ajan raporuna büyük bir üzüntüyle, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Federal Almanya Cumhuriyeti maçındaki davranışlarıyla K, Demokratik Almanya'nın uluslararası ününe belirgin bir zarar vermiştir diye yazmıştı. Dosyada Demokratik Almanya'nın asil şöhretine zarar veren diğer futbol muhaliflerinin isimlerine de yer verilmişti. Klopp Flash daha sonra dosyasını okurken özel cam temizleme şirketindeki patronunun Sofya'ya yaptığı bu ziyaret hakkında Stasi ile konuştuğunu öğrenmişti. Stasi raporunda bu konuşma için yoldaş çok açık konuştu ve güvenlik birimlerini bundan sonra da desteklemeye hazır olduğunu belirtti diye yazıyordu. Klopp Flash patronunu severdi. Bayern Münih 1981'de Çekoslovakya'ya gitmiş ve Stasi, muhalif olumsuz güçlerin suç işleme eğilimindeki tehlikeli kişilerin, inançları açısından çöküntüye uğramış genç insanların ve gençlerin ülkeye gelişini önlemek için bir sürü önlem almış ancak yine de başarılı olamamıştı. Klopp Flash'in raporunda şöyle yazıyordu. 18 Mart 1981'de çoğunluğunu demokratik Alman vatandaşlarının oluşturduğu büyük bir taraftar topluluğu Bayern'in kaldığı otelin önünde toplandı. Düzeni ve güvenliği sağlamak için Çek milisler otelin girişini diğer yöntemlerin yanı sıra cop da kullanarak boşaltmaya çalıştılar. Milislerin bu hareketleri film kamerası kullanan bir erkek tarafından otelin bir odasındaki pencereden kaydedildi. Bu erkek Klopp Flash'tı. Dosyada onun daha sonra büyük olasılıkla Bayern'in bir yetkilisi olan birine yazdığı mektuptan alıntılar da vardı. Yanımızdaki hatıraları sakladık, bizi sınırda bir daha aradılar. İnsan kendini banka soyguncusu gibi hissediyor. Sırf Bayern'in oynadığı futbolu izlemeye gittiğiniz için bu şekilde aranmak büyük bir yüz karası değil mi? Klopp Flash ve Stasi daha sonra yüz yüze gelmeye başladılar. Dosyada Stasi teğmeni Hoyer'in 12 Aralık 1981'de Klopp Flash'la yaptığı caydırma amaçlı sohbetten söz ediliyor. Rapor aynen şöyle. K kendi ifadesine göre toplu taşım araçlarını kullanarak tam zamanında geldi. Çünkü bu havada kar, buz, kendi arabasını kullanmıyormuş. Konuşmasına izin verildi ve o da karakterinden kaynaklanan duygusal konuşma tarzıyla konuştu. Kimliğine neden el konulduğunu öğrenmek istiyordu. Bu yüzden ülke dışına seyahat edemiyordu. Sakin olması söylenince konuyu hemen futbola getirdi ve bunun onun hobisi olduğunu ve ailesi tarafından da böyle kabul edildiğini söyledi. Maç için Prag'a gitmişti. Hoyer'e Dinamo Berlin VfB Stuttgart maçı için bilet alamadığından şikayet etti. Bunu asla açıklayamayacağını iddia etti. Maç için bilet bulması halinde oraya gitmesine izin verilip verilmeyeceğini sordu. Kendisine bunu kendi davranışlarının belirleyeceği söylendi. O bir hooligan olmadığını, onların davranışlarını kınadığını ve sorun çıkaranların kimlikleri ellerinde olduğu halde onun kimliğine neden el konulduğunu bir türlü anlayamadığını söyledi. İyi tanıdığı M'den söz etti ki bu kişinin hooligan olduğu çok iyi biliniyordu. Kendisinin M ile karıştırılıp karıştırılmadığını sordu. Bayern Münih ile Dinamo Dresden arasında oynanması olası bir maçtan söz ederek bu maç için de resmen bilet almasının mümkün olamayacağını ifade etti. Ama Bayern'de oynayan bir futbolcuyu tanıdığında ve ona mektup yazması haline kendisine bilet bulabileceğini söyledi. Bunun üzerine kendisine 563-92-89 numaralı telefondan Stasi teybini Hoyer'i araması ve bu konuyu ona danışması söylendi. Klopp Flash o zaman suratını astı. Bu fikir ona hiç çekici gelmemişti. Bunu yaparsa maça olan ilgisini yitireceğini ve maçtan hiç zevk almayacağını belirtti. Zaten sürekli denetim altında tutulduğuna dair bir izlenimi vardı. Bunu diğer sohbetleri izledi. Klopp Flash bana şöyle demişti. Dosyada bunlardan sohbet diye söz ederler. Sanki güzel bir odada oturuyormuşuz ve onlar da bana evet Bay Klopp Flash, bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorarlarmış gibi. Aslında çok korkunçtu. Kendimi avlanmış bir hayvan gibi hissederdim. Sonra kanepeyi işaret ederek birkaç kere de bunun köşesinden büyük olmayan bir hücreye atılmıştım diye eklemişti. Sanırım her birine ayrı bir hikaye anlatıp anlatmayacağımı anlamaya çalışıyorlardı. Ama bu sadece benim tahminim. Kesin olarak emin değilim. Hiçbir zaman benden ne öğrenmek istediklerini anlayamadım. Ne zaman bunu sorsam sorguyu yapan kişi bağırırdı. Burada soruları biz sorarız. Batı Berlin'deki dairesine sohbet ederken bana anlattıkları inanması güç şeyler olduğu için biraz çekingen davranıyordu. Hep benimle birlikte başka kimlerin olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Onlara hiçbir zaman isim vermeyeceğimi belirttim. Aslında nasıl olsa her şeyi biliyorlardı ama yine de benden hiçbir bilgi alamayacaklarını anlasınlar istedim. Hep şunu dedim, doğuda hiçbir şey değişmeyecek, insanların beyinlerini değiştiremeyeceksiniz. Lütfen bu ülkeden çıkmama izin verin, çünkü buna artık dayanamıyorum. Stasi Kahn'ın politik açıdan değişmeye eğilimli bir yapısı olduğunu anlamıştı. Sisteme neden bu kadar düşman olmuştu? Bilmiyorum, büyük babam bir Nazi karşıtıydı ve her fırsatta demokratik Almanya'nın ne kadar korkunç bir yer olduğunu söylerdi. Yani küçüklüğümden beri hep bunu söyleyen birinin yanındaydım. Bunun dışında bir açıklamam yok. Batı'nın daha zengin olduğunu biliyordum ama buna aldırdığım da söylenemez. Ben sadece canımın istediği şeyi okumak, hoşlandığım şeyleri görmek ve dinlemek istiyordum. Bazen bir Batı takımı maç yapmak için Demokratik Almanya'ya geldiğinde hapse atılırdı. Hatta o zamanlar Batı Almanya Başbakanı olan Schmidt, 1981'de Doğu Berlin'i ziyaret ettiği sırada bile ben hapisteydim. Havaalanına gidip Alman bayrağı sallayacağımı ya da buna benzer aptalca bir şeyler yapacağımı düşünmüş olmalılar. Batı takımlarıyla yapılan maçlara bilet bulmak son derece zordu. Biletler eskiden parti üyelerine verilirdi çünkü aksi olsa bütün stat Batı takımı lehine tezahürat yapabilirdi. Hamburg maçında yine de bir terslik çıkmayacağından emin olmak için biletleri yoldaşlara maçtan bir saat önce dağıttılar. Her şeye rağmen stada girmeyi başarırdık. Çünkü komünistlerin çoğu futboldan nefret ederdi ve biletlerini bize satarlardı. Bunları söylerken elindeki bileti satması için ikna edilmeye çalışılan aptal bir parti üyesinin taklidini yaptı. 1985'te yine tutuklandı. Çekoslovakya-Batı Almanya maçında Batı Almanya menajeri Franz Beckenbauer'a kentin her iki yarısının da sembolü olan oyuncak bir Berlin ayısı hediye etmiş ve Stasi de bunu yaparken onu izlemişti. Geri dönerken sınırda beni durdurdular ve arabamı tam 5 saat boyunca aradılar. Hatta jant kapaklarını bile çıkardılar ve Beckenbauer'la çekilmiş bir fotoğrafımı buldular. Onu bana da gösterdi. Klopp Fleisch'in birkaç adım arkasında Beckenbauer ve ayı, restoran yazısının altında duruyorlar ve kimliği belirsiz bir kadın da objektife bakıyordu. Kısa bir süre casusun o olup olamayacağını düşündük. Stasi Klopp Fleisch'in Prag'da satın aldığı futbolla ilgili hatıra eşyalarını elinden almış ama suç teşkil edecek bir kaçakçılık olayına rastlanmadığını da belirtmişti. Arama sırasında K. bu tür şeylerin tutkulu bir koleksiyoncusu olduğunu söyledi. Yapılan aramanın bir taciz olduğunu düşünüyor ve daha önce başına böyle bir şeyin hiç gelmediğini iddia ediyordu. Klopp Fleisch, totaliter bir devlette yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bir türlü anlayamamıştı. Belli bir nedeni yoktu ama dürüstlük ve sağduyu standartlarının her toplumda geçerli olması gerektiğini varsayıyordu. Şöyle devam etti. Beni sorguladılar, bana bağırdılar, beni hapse atacaklarını fark ettim. Hemen beni rahat bırakmazsanız arkadaşım Franz'ı çağırırım dedim. Beckenbauer'i çok iyi tanıdığım söylenemezdi ama yine de ürktüler. Belki diye düşünmüş olmalılar, bu adam gerçekten de Team Şef'in arkadaşıdır. Ona öyle derlerdi. Bunun bütün Batı gazetelerinde yer alacağını söyledim. Böyle bir riski göze alamadılar ve beni bıraktılar. Stasi prensip olarak Doğu Almanlarla temas kuran Batı Almanları da izlerdi. Ve Klopp Fleisch'in dosyasında Avusturya'nın Kitzbühel kentinde oturan ve adı Franz olan bir Batı Alman vatandaşı hakkında bilgi toplanması talebine rastladım. Her Alman vatandaşı Beckenbauer'ın orada oturduğunu bilir ama yasaya göre Stasi dosyalarında adı geçen üçüncü şahısların kimliklerinin belirlenmemesi gerektiği için dosyalardan sorumlu olan Batılı bürokratlar bu kişinin soyadını karalamışlardı. Stasi'nin Beckenbauer hakkında topladığı bilgiyi bulamadım. Klopp Fleisch ertesi yıl Meksika'daki Dünya Kupası'dan önce Batı Almanya'ya iyi şanslar dileyen bir telgraf çektiği için yine tutuklandı. Stasi bana sınıf düşmanına ne cüretle şans dilediğimi sordu, ben de söyledim. Sizin ülkenizdeki futbol İzlanda ve Lüksemburg'dakinden daha iyi değil. Bu ifadeni daha sonra da tekrarlar mısın diye bağırdılar. İsterseniz altını bile imzalarım dedim. Doğu Almanya berbat bir yerdi. Ulusal takımın maçlarını sadece 5000 kişi izlerdi. Ve bunların çoğu da otobüslere doldurularak zorla stada götürülen ve nereye götürülürlerse götürülsünler izlemeleri istenen şeyi izleyecek durumdaki çocuklardı. Klopp Fleisch'in oğlu Ralf gelip babasının yanına oturduğu sırada ben kalkmak üzereydim. O sırada 20'lerinde olan Ralf, rejimin güvenine daha 9 yaşındayken öğretmenine Bayern Santrfor'u Karl-Heinz Rummenigge'yi kahraman olarak gördüğünü söylediği zaman kaybetmişti. Ralph'in formasına yıllar sonra sahip olduğu Rummenigge bir sınıf düşmanıydı. Bayern Münih Başkanı Profesör Scherer, Kloppfleisch'in Doğu Berlin'deki dairesine gelmiş ve gelir gelmez de soyunmaya başlamıştı. Kloppfleisch buna hiçbir anlam verememişti ama daha sonra anlaşılmıştı ki Scherer giysilerinin altına Rummenigge'nin giydiği Bayern formasını giymişti. Gümrükten bu şekilde geçen Scherer bu formayı Ralph'a hediye etti. Ralph çok umut veren bir futbolcu olarak yetişmişti. 15 yaşına geldiği zaman hem Dinamo'nun genç takımında oynuyor hem de Doğu Berlin gençler karmasının kaptanlığını yapıyordu. İşte o dönemde zorunlu olarak katıldığı bir askeri savunma eğitim kampında düşmüş ve diz bağlarını koparmıştı. Ne ilk yardım yapıldı ne de ameliyat edildi. Çünkü biz devletin düşmanıydık. Böylece futbol hayatı sona erdi. O zamandan beri hiç futbol oynamamıştı. Kloppfleisch bu olayı anlatınca Ralph sessizce odayı terk etti. Kloppfleisch eskiden çok mutluydu dedi. Doğu ile ikimiz birlikte alay ederdik. Doğuluların bir makine gibi spor yaptıklarını düşünürdüm ve ikimiz birden orada top var, topla oynamak zorundasınız diye bağırırdık. Dosyasında Stasi'nin aldığı bir kararı bulmuştu. Çocuk ailesinin elinden asla alınmayacak. Demokratik Almanya rejim muhaliflerini batıya gönderiyordu. Kloppfleisch ailesi 1986'da göçmen vizesi almak için başvurmuş ama bu istekleri ancak 3 yıl sonra kabul edilmişti. Stasi'nin zamanlaması da büyük bir özenin ürünüydü doğrusu. Kloppfleisch'in annesi ölüm döşeğindeydi. Stasi'ye birkaç gün daha kalmama izin vermeleri için yalvardım. Doktor annemin birkaç saatlik ömrü kaldığını söylemişti. Bunu Stasi'ye söyleyince birkaç saati kaldığını biliyoruz ama ya şimdi gidersin ya da asla gidemezsin dediler. Bunun üzerine batıya geçtim ve 5 gün sonra da annem öldü. Cenaze töreni için geri dönmeme izin vermediler. Kloppfleisch ailesinin batıdaki ilk yılları bir mülteci kampında geçti. Bütün hayatını demokratik Almanya'da geçiren Kloppfleisch'in batıya geçmesinden birkaç ay sonra duvarın yıkılması da onun şansıydı tabii. Ama hiç değilse artık Hertha'yı kendi sahasında izleyebilecekti. Doğudayken Hertha hakkında bir sürü hayal kurmuştum anlaşılan. Çok büyük bir takım olduğunu zannediyordum ama hayal kırıklığına uğradım. Duvar 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Hertha'nın o tarihten sonra ligde yapacağı ilk maç kendi sahasındaki Wattenscheid maçıydı ve stadyumda 50 bin kişi vardı. Hem de bir ikinci lig maçında. Bütün Doğu Berlin bu tarafa akmıştı. O pazartesi günü gazetelerde Hertha'nın Dinamo ve Union teknik direktörlerini maça davet ettiğini okuduk. Bir sürü komünist ve Stasi şefi. Şurası bir gerçek ki Doğu'daki bütün önemli teknik direktörler, menajerler ve futbolcular kendileri kabul etseler de etmeseler de parti üyesidirler. Wattenscheid maçında ben de stat görevlisiydim ve partinin önde gelen isimlerinin ücretsiz koltuklarına oturmak üzere kapıdan geçtiklerini görünce biz Hertha için savaşıp acılar çektik ama onlar kalkıp bu adamları davet ediyorlar diye düşünmeden edemedim. Daha sonra yapılan basın toplantısında Hertha yöneticileri sanki övünülecek bir şeymiş gibi bu adamların da maçta olduklarını açıkladı. Bir sonraki maçı sırf bu yüzden sadece 16 bin kişi izledi. Ben de hemen kulüp üyeliğinden istifa ettim. Ama Hertha'nın maçlarına yine de gidiyorum. Bence Berlin'deki tek kulüp hala o. Onları hiç izlemeyenler bile aldıkları sonuçları sürekli olarak takip ederlerdi. Blau-Weiß daha iyi futbol oynuyordu ama adı Hertha değildi ki. Hayatındaki dengenin üzücü olduğunu o da kabul ediyordu. Bu yıl 43 yaşına bastım. Hayatımın 41 yılını doğuda geçirdim ve o zamanlarda ara sıra güzel günlerimiz olmuştu. Ama şimdi onca yılın boşa harcanmış olduğunu düşünüyorum. Ama biliyor musun, Batı Almanya'nın çok başarılı olmasıyla teselli buluyorduk. Doğu takımlarını her zaman yeniyorlardı. Bu bizim için çok önemliydi. 4. Baltık ülkeleri Amerika'da olmak istiyor. Berlin-Vilnius arası 22 saatlik bir tren yolculuğunu gerektiriyor. Polonya'yı boydan boya trenin hiç dinmeyen gürültüsünü dinleyerek geçip Beyaz Rusya'da durduk. Ellerinde birer naylon torba olan iki küçük çocuk bir anda bütün vagonları yağmaladı. Yaklaşık 20 saat sonra Litvanya sınırından geçmiştik. Koridorda durmuş iki Almanla bir konudan diğerine atlayarak sohbet ediyorduk ki genç bir Litvanyalı bizim önünde durduğumuz pencereye bir taş attı. Neyse ki cam kırılmadı ve bir süre sonra sağ salim Vilnius'a ulaştık. Vilnius, Litvanya. Vilnius'un nüfusu 1 milyon, harap durumda olan 15. yüzyıldan kalma bir kent merkezi ve yine harap durumda olan 20. yüzyıla ait bir banliyosu var. Yine de Litvanya, Sovyet standartlarına göre zengin sayılırdı ve SSCB'den bağımsızlığını kazanan ilk cumhuriyetlerden biri olmuştu. 1992 Ağustos'unda oraya gittiğim zaman yabancı büyükelçilerin çoğu hala otel odalarında kalıyorlardı. Diğer Baltık devletleri olan Letonya ve Estonya'da Amerika'daki Dünya Kupası'nın elemelerine katılmalarını mümkün kılacak bir zamanlamayla bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Ve ben dünyanın bu tarafında ilk kez oynanacak olan Dünya Kupası eleme grubu maçlarından ilk ikisini izlemek için buraya gelmiştim. Bunlar Letonya, Litvanya ve Estonya, İsviçre maçlarıydı. Vilnius'ta ilk önce Sajudis hareketinin katedralin karşısındaki bürosuna gittim. Sajudis, bağımsızlık mücadelesini başlatan örgüttü ama bu hareket daha sonra siyasi parti haline gelmişti. Litvanya'nın en büyük partisiydi ve genel seçimler çantada keklik sayılırdı. Büroya girip kendimi bir İngiliz futbol muhabiri olarak tanıtınca beni hemen büyük patron olan Sajudis genel sekreteri Andrius Kubilius'un yanına götürdüler. Bu olay, Başkan Landsbergis'le tanıştırılmaya götürülen Norveçli turist gencin başına gelenlerle kıyaslanırsa hiç önemli bir şey değildi. Batılılar Baltık ülkelerinde çok önemli kişilerdi. Kubilius, futbolu ve basketbolun bağımsızlık mücadelesinde yaşamsal bir öneme sahip olduğunu söyledi. Zalgiris Vilnius bir Rus takımıyla maç yaptıktan sonra taraftarlar çoğunlukla stadyumdan ellerinde meşalelerle çıkar ve halk şarkıları söyleyerek yürüyüşe geçerlerdi. Yürüyüşçüler kent merkezine geldiklerinde ellerinde Litvanyalıların muz dedikleri sopalar bulunan milis güçlerini onları bekliyor bulurlardı. Bu yürüyüşler 1980'lerin sonlarına kadar ülkede görülen tek milliyetçi protesto biçimiydi. Gorbaçov iktidara gelip de insanlar daha özgürce konuşmaya başlayınca spor bu kadar büyük bir öneme sahip olma özelliğini yitirdi. Kubilius, Sajudis güçlenince spor ikinci sıraya düştü demişti. Sovyet vatandaşları o zamana kadar ancak maçlarda bir araya gelip canlarının istediği gibi bağırabiliyorlardı. Oyuncular gerçi bu kalabalığa hiçbir zaman katılmadılar ama yine de Zalgirisli futbolcular sahaya çıkar çıkmaz önce en gürültücü Litvanyalıların bulunduğu stadın güney ucuna doğru ellerini sallarlardı. Kubilius büyük bir üzüntüyle bu gösterilerden hiçbir sonuç alamadık tabii demişti. Ona soracak sorum kalmayınca çok üzüldü ama bu üzüntünün nedeni spor hakkında konuşmaktan zevk alması değildi. Litvanyalılar yeniden üyesi olmak istediklerini sık sık dile getirdikleri Avrupa'nın dikkatini çekebilmek için adeta çırpınıyorlardı. Birçok Batılı'nın Litvanya'yı hiç duymamış oluşu çok önemliydi. İş adamları ancak varlığından haberdar oldukları bir ülkeyle ticarete başlarlar. Turistler ancak bildikleri bir ülkeye giderlerdi. Ayrıca Batılı ülkelerin halkları Litvanya adındaki bir ülkenin varlığından haberdar olurlarsa, Rus ordusunun bir kez daha Litvanya'ya girmesi halinde Batılı hükümetlerin harekete geçmesi için daha büyük bir kamuoyu baskısı da oluşabilirdi. Spor yardımcı olabilirdi. Ülkeye varışımdan günler önce Litvanya ulusal basketbol takımı Barcelona olimpiyatlarında bronz madalya kazanmış ve böylece bir ay boyunca TV'lerde Başkan Landsbergis'in bir yılda göründüğünden daha fazla görünmeyi başarmıştı. İngilizce yayınlanan Lithuanian Weekly'den Nerijus Maliukevičius son aylarda 3 yabancı ziyaretçisinin olduğunu söylemişti. İkisi Litvanya basketbolu hakkında bilgi almak isteyen, biri Newsweek, diğeri San Francisco Chronicle'dan iki gazeteci ve ben. Herkes buraya spor yüzünden geliyor diye yakınmıştı. Eski gösterileri sorduğumda telaşla yanıtladı. Ben de katılırdım. Sonra bunu biraz değiştirdi. Çoğunu gördüm. Aslında o da görsün diye oğlumu götürürdüm. Ama gösteri sona erince insan ne yapabilir ki? Biz de eve giderdik. Vilnius'tan ertesi gün ayrıldım. Litvanya Riga'da Letonya ile maç yapacaktı. Matueus Frismanas'ın Volkswagen minibüsüyle kuzeye doğru yola çıktık. Jet sahibi bir Batılı neyse Volkswagen minibüs sahibi bir Litvanyalı da aynı şeydi. Frismanas mega zengin bir iş adamı ve karikatüre benzeyen bir Baltıklıydı. Tek tutkusu futboldu ve Litvanya takımının teknik direktörü olduğunu söylemişti. Oysa bana verdiği İngilizce kartvizitte gösterişli bir yazıyla ulusal takım menajeri yazılıydı. Frismanas zeki bir adamdı. Minibüsü Litvanyalı bir dev kullanıyordu ve arabada iki yolcu daha vardı. Biri Frismanas'ın matematik öğretmeni olan kayınbiraderi, diğeri ise ulusal takım Kuzey İrlanda'ya giderken onlara eşlik eden tek Litvanyalı gazeteci olan bir futbol muhabiriydi. Gerçi o maç ülkenin Dünya Kupası tarihindeki ilk maçıydı ve çok önemliydi ama diğer gazetelerin muhabir gönderecek kadar paraları yoktu. Frismanas ve kayınbiraderi Yahudiydiler ve benim de Yahudi olduğumu anlamakta gecikmediler. Kayınbirader İbranice, Almanca ve İngilizce karışımı bir dille amcalarımın, dayılarımın, halalarımın, teyzelerimin, büyük anne ve büyük babalarımın nerede olduklarını asla unutamam dedi. Litvanya toprağında. Onları oraya gömenler de Almanlar değil, Litvanyalılardı. Frismanas savaşa kadar Yahudilerin kulübü olan Maccabi Vilnius'un sponsoruydu. Ya şimdi? Şimdi Yahudi olan tek şey para. Bir süre yol aldıktan sonra Fritz Manas arabayı kullanan deve durmasını söyledi. Kendimize ziyafet çekecektik. Vodkamızı yanımızda getirdiğimiz belli oluyordu ve bir köylüden satın aldığımız etleri yerken vodkayı da içmeye başladık. Gazeteci bana bir bardak vodka uzatarak sembolik olarak bir dikişte içmemi istedi. Sonra da bardağı bir daha doldurdu. O gün bir sürü sembol içtim. Fritz Manas büyük bir kederle içki içmeyi bize Ruslar öğretti dedi. Ruslar. Letonya sınırında elleri makineli tüfekli askerler bekliyordu. Fritz Manas minibüsten fırladı. Onlar bize doğru gelmeden askerlerin yanına gitti ve onlara küçük bir Litvanya Olimpiyat Komitesi flaması verdi. Askerlerle bir dakika kadar konuştu. Elinde bayrak olan asker öylece dururken gümrük binasından çıkan diğerleri Fritz Manas'a bakıyorlardı. Sonra hızlı adımlarla minibüse döndü ve sürücüye devam etmesini söyledi. Onlara ne söylemişti? Şanslı olduklarını söyledim dedi. Normalde sizi yenerdik ama Litvanya'nın bütün oyuncuları iyi durumda olmadığı için berabere kalacağız. Riga, Letonya. Az da olsa üşütmüştüm ve bu yol arkadaşlarımı çok üzmüştü. Doğrudan doğruya takımın kaldığı Hotel Riga'ya gittik ve hemen takım doktorunu aramaya koyulduk. Doktoru tüm Litvanyalı oyuncularla sarılmış bir halde iki kişilik bir odada bulduk. Oyunculara bakınca hangilerinin Avusturya'da oynayan yıldızlar, hangilerininse hala kendi ülkelerinde top koşturan futbolcular olduklarını anlamak kolaydı. Saç tıraşları son derece güzel olan ve yataklarına uzanmış halde masaj yaptıran iki kişinin Avusturya Viyenli oyuncular olduklarından hiç kuşkum yoktu. Oysa yerde oturan uzun ve dağınık saçlı gençler haftada sadece birkaç sterlinle geçiniyor olmalıydı. Durumumu doktor da beğenmedi ve soğuk algınlığım için bana Alman malı bir hap verdi. Hapın tadı o kadar güzeldi ki soğuk algınlığım geçtikten sonra da almaya devam ettim. Baltık ülkelerinde kaldığım sürece bu haplar çoğu kez bütün gün boyunca mideme giren en iyi yiyecekler oldu. Fritz Manas ve kayınbiraderi Litvanya'nın gerçek teknik direktörü olan Algimantas Liubinskas'la söyleşi yapmayı isteyip istemediğimi sordular. Hiç sorun değil diye de teminat verdiler. Sonradan anladım ki Liubinskas Fritz Manas'ın iş ortağıydı. Hemen ardından eklemeyi de unutmadılar. Bunu sakın gazetende yazma ama. Fritz Manas'ın iş ortağı odasındaydı. Üzerinde Indiana hakem kursu yazılı tişörtünü giymiş, insanda saygı uyandıran ulusal takım malzemecisiyle birlikte MTV'de pop müzik klipleri izliyordu. Litvanya nasıl bir takımdı? Litvanyalıların mizacı o kadar da güçlü değildir. Bu minik ülke Hitler-Stalin paktından sonra oynadığı ilk önemli maçta Belfast'ta 2-2 berabere kalmayı nasıl başarmıştı?